Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. İnandığımız dini ne kadar biliyoruz? Kime inanıyoruz? Neden inanıyoruz? Peki nasıl inanıyoruz? Bu programda bu konuları konuşmaktayız. Belli bir süredir Allah'a kulluğun gerekleri üzerinde durmaktayız. Namazı anlattık, orucu anlattık, zekatı anlattık, haccı anlattık, kurbanı anlattık. Peki Allah'la kul arasındaki münasebetlerden, yani kulluğun izharı olarak, bir ibadet olarak başka nelerimiz var bizim yapmamız gereken, bir başka husus da kefaretler meselesidir efendim. Ne demek kefaretler? Biz bazı tavır, davranış ya da sözlerimiz sebebiyle kendi kendimizi bağlamış oluruz. Bu Allah Teala'nın bizden doğrudan istediği değil ama bizim bunu taahhüt etmemiz sebebiyle sonradan bize borç olarak yazılan ve mutlaka ahirette istenecek olan bir diğer ibadet çeşididir. Mesela bir insan ne yapar? Adak adar. Der ki oğlum askerden gelirse bir kurban keseceğim. Allah bana bir evlat bahşederse şu kadar fakiri doyuracağım. Efendim kızım sınavda başarılı olursa şöyle yapacağım. Eğer bir araba alabilirsem böyle yapacağım şeklinde doğrudan Allah'ın emri olmayan fakat Rabbim bana bunu lütfederse ben de onun için şunu yapacağım diye bir taahhütte bulunan kimse bunu da yapmak zorundadır. Peki yapmazsa ne olur? Yapmazsa ahirette bu hiç şüphesiz karşısına çıkacaktır. Yani söyledim ama hayır efendim. Söylediyseniz mutlaka bunu yerine getirmelisiniz. Taahhütlerinizi mutlaka yerine getirmelisiniz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün ağzınızdan çıkan sözler, vaatler mutlaka hesaba çekileceğiniz konulardır buyurmaktadır. İnnel ahde kâne mes'ûle. Madem ki bir söz verdiniz, bundan mutlaka hesaba çekileceksiniz. Vermeyin. Tutamayacağınız sözü vermeyin. Allah karşısında ciddi bir Müslüman, ciddi bir kul görmek ister. Allah size bunu böyle bir taahhütte bulunmaz istiyor mu? İstemiyor. Peki niye taahhütte bulundunuz? İşte şu sebeple. O zaman taahhüdünüzü yerine getirin. Çünkü Peygamber-i Zişan münafığın alameti 3 tanedir. Bir tanesi vaadini yerine getirmemektir. Bir tanesi söz verince sözünde durmamaktır buyurmaktadır. Dolayısıyla biz mutlak surette adaklarımızı yerine getirmeliyiz. Adakların yerine getirilmemesinin dünyevi sorunları olduğu gibi uhrevi sorumlulukları da mutlak surette olacak ve bundan da biz hesaba çekileceğiz efendim. Bir başka husus, yani verilen sözün yerine getirilmesiyle alakalı bir başka husus, yaptığımız yeminlerdir efendim. Şimdi maalesef insanlar çok fazla yemin etmektedirler. Tabii Allah'tan korkan kimse çok yemin etmez. Çünkü yemin doğru, haklıyken bile yemin etmenin doğru olmadığını, yemine yanaşılmaması gerektiğini, dünyevi bir iş için Allah'ın adının kullanılmaması, karşıdakini ikna etmek için araya Cenab-ı Hakk'ın lafzayı celalinin sokulmamasını gerektiğini söyleyen İslam büyükleri vardır. Binaenaleyh yeminler konusuna kısaca girecek olursak 3 çeşit yemin vardır. Bir tanesi efendim bilmeden yapılan yemindir. Yani bir insan işte vallahi, billahi, tallahi kelimeleri, bunlar yemin kelimeleridir. Mesela diyelim ki bir karı koca düğünlerinin, tabii 40 sene olmuştur evleneli, düğünlerinin hangi ay olduğunu hatırlayamamaktadırlar. Mesela erkek der ki ya işte Haziran değil miydi? Hayır der kadın, ısrar eder, Temmuz'un başıydı. Haziran mı Temmuz mu, birbirini ikna etmek için yemin edebilirler. Yani der ki şu aydaydı yemin ederim. Bu yemin aslında art niyetle yapılmış bir yemin değil, nedir? Gerçekten aklında öyle kaldığı içindir. Oysa ettiği yeminin aksi olabilir bir durum. Yani insan yemin ederken yalan söylediğini bilmez. Doğru olduğunu düşünerek gerçekten ben o kadar eminim ki sana yemin bile edebilirim demektir. Bu tür bir yemin, efendim biz buna yemini lağım, boş yere yemin demektir. Burada bir art niyet, bir kasıt yoktur. Çünkü karşıdakini aldatmak ya da geleceğe yönelik bir söz vermek anlamını içermediği için yine de bu tür yeminlerden, yeminin her türlüsünden uzak kalmak gerekir. Ama böyle bir yeminde bir mesuliyet yok. İkincisi nedir? İkincisi bilerek yalan yere yemin etmektir. Buna da yemini gamus adı verilir. Yani bir, mesela diyelim ki bir tüccar bir halı satıyor. Efendim diyor, geliyor müşteri halıya, ben diyor bu halıya 2000 lira vereyim. Olmaz efendim, mümkün değil diyor ya. Yemin ederim kurtarmaz diyor mesela. Neden? Halbuki müşterinin verdiği fiyat kurtarmasına kurtarıyor da tüccarın aklında geçen kâra ulaşmadığı için zaman zaman insanlar yalan yere yemin edebiliyorlar. Efendim işte diyor ki vallahi diyor, Allah'ın adını kullanarak şu kadar rakamı verdiler de vermedim diyor. Bu doğru olabilir ama bu çoğu zaman yalan da olabiliyor. İşte bu bile bile hasmı kandırmak adına yapılan yemindir. Ve bu yemin çok tehlikeli, çok büyük bir günah olup dünyevi cezası bile yoktur bunun istiğfardan başka. Ahirette Allah onu eğer tevbe etmeden giderse çok ciddi anlamda ceza göreceğini fıkıh kitapları, İslami ilimleri bize aktaran kitaplar bahsetmektedir. Buna da biz ne diyoruz? Yemini gamus. Yani bilerek yalan yere yemin etmek. Üçüncüsü ne? Esas işte bir ibadet gibi bir kefaret çeşididir. Nedir efendim bu? Buna da biz yemini münakide diyoruz. Yani eğer falanca iş olursa ben de yemin ederim şöyle yapacağım. İşte bu geleceğe yönelik yapılan bir akit gibi bir yemindir. Bu yemin eğer tutulmazsa bunun kefareti vardır. Mesela ne gibi? Bir daha seninle konuşmayacağım. Yemin ediyor adam mesela, bir daha konuşmayacak diye. Konuşursa ne olur? Yeminini bozmuş olur. Bir daha kaynanamın evine ayak basmayacağım diye yemin eden bir adam, kaynanasının evine gitmişse yeminini bozmuş olur. Bir daha falanca kişiye böyle bir mal satmayacağım diye yemin eden bir insan, o malı satarsa yeminini bozmuş olur. Efendim bir daha bu mağazadan bunu asla almayacağım, bir daha falanca kıyafeti giymeyeceğim şeklinde yapılan bütün bu yeminler geleceğe yönelik yeminlerdir. Eğer tutulmazsa bu yeminler, işte bunların cezası vardır. Nedir bunların cezası? İbadetin bir çeşidi budur işte, kefaret. Bir kere 10 fakirin karnını doyurmaktır. Yani 10 fakirin sabah akşam 2 öğün karnının doyurulmasıdır. Bu yeminin kefareti artı istiğfar. Bir. İkincisi 10 fakiri ne yapmaktır? Giydirmektir. 10 fakiri giydirmek, o giydirmek derken iki kıyafet, bir alt bir de üstü örtecek iki parça kıyafet almak zorundadır bir insan. Yaptığı yemini tutmaz, o yeminini bozarsa. Üçüncüsü ne? Efendim ki Kur'an-ı Kerim'de köle azat etmekler ama bugün günümüzde köle olmadığı için bu ikisine maddi imkanı yoksa o zaman yeminin kefareti 3 gün peş peşe oruç tutmaktır. Ama kim için? Parası olup da para bulup da fakiri doyuramayan ya da fakiri giydiremeyenler için 3 gün peş peşe oruç tutmak neyi gerektirir? Hangi durumda gerekir? Yapılan yeminin bozulması durumunda bu söz konusu olmaktadır. Bir başka mesele, mesela hac ibadetinde ya da umre ibadetinde bazı ihram yasakları vardır. Bu yasakların da ihlal edilmesi durumunda, bu yasakların da, bu kabahatlerin de işlenmesi durumunda fidyeler vardır, kurban kesme cezası vardır. Bunlar da yine aynı şekilde dinen Allah'ın bizden istediği, bizim sebebimizle istediği ibadet çeşitleri, ama bunlara biz genelde kefaretler diyoruz efendim. Bir başkası mesela İslam'da kasten bir adamın öldürülmesinin cezası kısastır efendim. Ama hataen öldürmelerde hataen bir adamı birisi öldürmüş ise onun dünyevi hukuki cezası var ki buna diyet diyoruz. Bunun dışında ayrıca 60 gün peş peşe oruç tutması gerekir bir insanın. Buna diyoruz işte hataen adam öldürmenin kefareti. Bu da yine bir kulluktur. Bir diğeri mesela Ramazan-ı Şerif'te bilerek oruç bozan bir kimsenin de yine 60 gün peş peşe oruç tutması gerekir. Bu da bir kulluk izharıdır ve bu da kulun kendi yapması sebebiyle taahhüt altına girdiği ibadetlerden bir başkasıdır. Demek ki şöyle toparlayacak olursak kulluk adına para vermek, kulluk adına kurban kesmek, kulluk adına fakir doyurmak, kulluk adına oruç tutmak bunlar kefaretler kabilinden hiç şüphesiz ibadetlerin bir devamı niteliğindedir. Bir de buna şunu ekleyelim. Zekat farz, fitre vacip, bunun dışında bolca infak etmek de Rabbimizin bizden talebidir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Estağfirullah. Yes'elûneke mâzâ yunfikûn. Sana soruyorlar ya Muhammed, neyi biz infak edelim, nelerimizi verelim diye. Kulil afv. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. İhtiyaçtan fazlasını eğer ekonomiye kazandıramıyorsanız bunu ne yapmayın? Yastık altında, bankalarda, atıl vaziyette bekletmeyin. Bunu ihtiyaç sahiplerine veriniz efendim. İnfak, karşılıksız vermek de infaktır. Borç olarak isteyene borç verip ihtiyacını gidermek de infaktır. Tabii karşılığında faiz almamak koşuluyla. Evet efendim. Şimdi biz ibadetleri bu şekilde epeyce bir zamandır anlatıyoruz. Aşağı yukarı dilimizin döndüğü kadarıyla şöyle er yoldamıyla bulduklarımızı size aktarmaya çalıştık. Şimdi efendim ibadetlerin dışında bir başka ibadet olan husus tesettür meselesidir. Evet, tesettür çok önemli bir emri ilahidir. Örtünmek. Efendim şimdi bazı kitaplarda şöyle bir kayıt görürsünüz. En büyük günah Allah'a şirk koşmaktır. Zaten bir insan Allah'a şirk koşarsa dinden çıkmış olur. Ondan sonra en büyük iki tane günahtan bahseder bazı İslam alimleri. Birincisi nedir? Adam öldürmektir. Cinayettir. İkincisi ise namazı vaktinde kılmamaktır. Bakın namaz kılmamaktır demiyorum. Namazı vaktinde kılmamaktır. Çünkü bu bir Allah Teala bütün dinlerde olduğu gibi ve en az 40 defa sadece zekatta ve onun dışında birçok yerde namazı tekrar tekrar emretmiştir. Dinin direği olan namaz Müslümanca yaşamanın olmazsa olmaz şartıdır ve bu namazı vaktini müsaitken kılmayıp geçirmek insan öldürmenin hemen akabinde ikinci derecede en büyük günah olarak ifade edilmektedir. Ondan sonra en büyük günah nedir? En büyük günahlar var. Ana babaya karşı gelmektir. Mesela isyan etmek en büyük günahtır. Ondan sonra başkasının malını telef etmek en büyük günahtır. Bir de tesettür meselesi vardır. Evet, tesettür meselesi de ihlal edildiğinde en büyük günahlardan bir tanesidir. Cenab-ı Allah bize kadın olsun, erkek olsun örtünmeyi emretmiştir efendim. Bakın efendim ben vücudumu örtmek istemiyorum diyebilir bir insan. Ama İslam adına madem ki bildiklerimizi aktarıyoruz şunu hiç unutmayalım kıymetli dinleyenler. Bizler içinde ruhumuzun olduğu bedenimizin gerçek sahipleri değiliz. Yani Allah Teala bu bedeni de bize emanet vermiştir. Nitekim bize ait olsaydı ölüp de ruhumuz çıktığında bedenimiz geriye kalanlara kalmazdı. Ruh gidiyor, beden kalıyor. Sonra beden ne oluyor? Toprağa defnediliyor. Binaenaleyh beden benim değil mi ifadesinin İslam'daki karşılığı hayırdır. Beden size ait değil, size sadece emanettir. Binaenaleyh bir insan Allah'a ait olan bedeni ki nereden çıkarıyorsun bunu hocam dediğinizde ayet vardır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetindeki biz Allah'a aitiz ve Allah'a döneceğiz demekteki o ifade lam mülkiyetin Allah'a ait olduğunun en büyük göstergesidir. Binaenaleyh bir insan kendine emanet edilen bedende istediği gibi bir tasarrufta bulunamamaktadır efendim. Bulunamamaktadır efendim. Mesela bir insan istediği gibi bir parmağını koparamaz. Bir insan istediği gibi bir organını çıkarıp da birine rastgele satamaz. Bir insan kendi başına karar verip hayatını sonlandıramaz. Sonlandırırsa ne olur? Cinayet işlemiş olur. Başkasını öldürmek neyse kendini öldürmek de aynı şekilde haramdır. Çünkü bir insanın kendine ait olmayan bir şeyi tüketmesi isyandır. Binaenaleyh bizim vücudumuzdaki değişiklikler mesela Allah'ın yarattığı vücutta ne yaparız? Tırnaklarımızı keseriz. Evet. Saçlarımızı kısaltırız. Evet. Peki başka ne yaparız? Affedersiniz koltuk altı ve etek tıraşı yaparız. Yani vücut temizliği yaparız. Evet. Erkekler sünnet olur. Evet. Bunun dışında ki bunların hepsi özel izne tabidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren, bazı Hazreti Adem, bazı Hazreti İbrahim zamanından itibaren Allah Teala'nın emriyle, Allah Teala'nın izniyle biz vücudumuzda bu değişiklikleri yapabilmekteyiz. Bunların dışındaki değişiklikler Allah'ın izin vermediği ve Allah'a ait olan bir mülkiyette yapılan tasarruflardır. Başka birinin mülkiyetinde tasarruf yapma yetkimiz nasıl yoksa Allah'ın mülkiyetinde de Allah'ın izin vermediği şekilleri, değişimleri biz yaşayamayız. Binaenaleyh mesela Nisa suresindeki bir ayette şeytanın orada kendi kendine verdiği sözlerden bahseder. Der ki şeytan senin kullarından bir kısmını kendime kul yapacağım. Onlar senin yarattıklarını değiştirecekler. Hayvanların ya da kendi kulaklarının canlıların kulaklarını yaracaklar. Kulaklarını delecekler. Böyle yübettikünne değil mi? Yani onlara değiştireceğim. Şekilden şekile sokacağım. Şurasını burasını değiştireceğim. Bütün bunlar şeytanın taahhüdü olduğunu Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde ifade etmektedir. Binaenaleyh insan vücudu Allah'a aittir. İnsan vücudu Allah'a ait olduğundan Allah'ın izin vermediği herhangi bir tasarruf haramdır. Burada belki hemen akla şu gelebilir. Efendim organ nakli eğer sizin vereceğiniz organ bağış sizin hayatınızı sonlandıracaksa yani başkasını yaşatmak adına sizi öldürecek bir organ nakli caiz değildir. Ama sizin sağlığınıza zarar vermeyen, hayatınızı sürdürmenize engel olmayan ve başkasının da yaşamasına sebep olan bir organ nakli, organ bağışı yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir kişinin yaşamasına vesile olmak, bir insanlığın yaşamasına vesile olmak gibi kabul edildiğinden bu şekilde caizdir. Ama birinin yaşanması değil, sırf para kazanmak adına böbreği satmak haramdır. Kan satmak haramdır. Bağışlamak demiyorum, dikkat edin. Satıp bunu kendi malınmış gibi satıp da geçinmeye çalışmak. Hele hele birilerini kaçırıp organ mafyasının para için birilerinin organlarını alması, satması, hayatını sonlandırması insanlık adına yapılan en büyük cinayetlerden bir tanesidir ki bütün insanlık eğer buna göz yumuyorsa o da onlarla birlikte ortaktır. Peki ben tesettürden bahsedeceğim söylemiştim. Mülkiyet Allah'ındır dedim. Hiçbir değişiklik Allah'ın izni olmadan yapılamadığı gibi Allah'a ait beden
onun izin vermediği yerlerin de gösterilmemesini gerektirir. Cenab-ı Hak nerelerimizi göstermemizi istiyorsa ancak oralarımızı gösterebiliriz. Nerelerimizi göstermemizi istemiyor, nerelerimizi örtmemizi istiyorsa oralarda örtmek kulluğun görevidir ve aksi davranışlar günahtır ve ahirette bu da mutlaka ciddi anlamda hesaba çekilecek anlamına gelmektedir. Efendim bir sonraki programda tesettür konusunu yine anlatacağız ama bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kumanda masasında Serpil Korkmaz, yapımda Aydan Oran ve ben Ahmet Ünsal hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim.
Kime, neden, nasıl inanıyoruz?